Ayrım 22. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 316. 11. Kısım. Konuşmamızı Doktor Ramiz'in bütün bir gürültüyle odaya girişi kesti. Aziz dostumuz tam kıvamındaydı. Saçları birbirine karışmış, boyun bağı yaka bir taraftaydı. İki eliyle biraz evvel sözüm ona ayini Cem Mangalı'nın etrafında yarı yarıya kendisini ezen şişman kadını odanın ortasına doğru itti. Bu kadıncağızın bundan 8 sene evvel sevgili doktorun ilmi mesaisine servetinin yardımını ve hususi hayatının yalnızlığına da 130 kiloluk bir vücudun bütün güzelliklerini getiren, sonra birincisini olduğu gibi doktora bırakıp ikincisiyle beraber bu son evlilik hayatının yorgunluklarından dinlenmek için psikanaliz usulleriyle muaşakanın henüz bulunmadığı, daha rahat dünyalara giden rahmetli karısına benzeyişi hakikaten şaşırtıcı bir şeydi. Doktor bizi görür görmez birinci sınıftan bir sinema edasıyla yeni sevgilisinin beline yapıştı ve sağ omuzuna yapışık çenesini konuşmaya daha müsait bir vaziyete soktu. Fakat Halit Bey bir parmağını ağzına götürerek susmasını işaret etti. Sonra kanapede sarhoş yatan bir kadını göstererek ''Gir, gir doktor, yalnız fazla gürültü etmeyin'' dedi. ''Bu çocukcağız rahatsız.'' Sonra benim kalktığım koltuğu gösterdi. ''Koltuk rahattır, biz çıkıyoruz, keyfinize bakın.'' Yüzündeki tebessüme hayran oldum. İnsan bu istihzayı bulduktan sonra ebediyete kadar müsamahalı olurdu. Çünkü bu istihza insanoğlunun toptan inkarıydı. Ona erişen insanın yapmayacağı, yapamayacağı şey yoktur. Eğer içine yerleşmiş yalnızlık hissinden bir lahza zehirlenmezse. Kolumdan çekerek dışarıya çıkardı. Doktor eğlenmesini biliyor dedi. O sizin gibi değil. Siz her girdiğiniz yerde evvela nelerden iğrenebilirim, nelerden azap çekebilirim diye etrafınıza bakıyor. Ondan sonra da hep burnunuzun altına bir tutam ısırgan otu asmışlar gibi silkine silkine dolaşıyorsunuz. Sözü kendimden uzaklaştırmak için halinize bakılırsa pek içmemişsiniz dedim. Yalnız birkaç kadeh dedi. Bu gece kendime hakim olmam lazım. Mamafi şimdi içeceğim. İçebilirim. Daha şampanya var, halanız mükemmel ev sahibi. Masraftan hiç çekinmiyor. Biraz hoşunuza gitmeyecek ama artık muhtaç olmadığınıza göre söyleyebilirim. Parasını son meteliğine kadar yemeden bu dünyadan gitmeye niyeti yok. Büyük salonda ve holde dans bütün hızıyla devam ediyordu. Pudra, lavanta, ter kokusu, çıplak omuz, vıcık vıcık koltuk altı, tebessüme bulaşmış ruj, havayı bir macun gibi kesifleştirmişti. Bir ara küçük baldızım beni görür gibi oldu. At yapılı kavalyesini bırakıp bize doğru gelmeye teşebbüs etti. Bereket versin delikanlı daha atik çıktı. Mübarek'in bulunduğu oda daha sakinceydi. Yalnız şampanya dağıtılan masa oraya taşınmıştı. Ve etrafı bir karınca yuvasına benziyordu. Halit Ayarcı elimden çekerek beni halamla ve karımla konuşan Van Humbert'in yanına kadar götürdü. Bu sevimli alimi meyve ile sade soda içerken bulduk. Karım ve halam daha makul ve insani düşünüyorlardı. Ellerinde şampanya kadehleri vardı. Halama bakarken ister istemez acaba serveti ölümüne kadar idare edecek mi diye düşündüm. Sonra omuzlarımı silktim. Şimdi paramız var, aldırma dedim. Zaten eski ahiret kardeşi de bizim evde defteri tamamlamıştı. Pekala o da aynı şeyi yapabilir. İdaresi biraz güçtür ama çekerim. İnsan böyle halası olunca her şeye katlanır. Hakikaten de sevinmeyecek insan değildi. Hayat aşkı bereketli bir arpa tarlası gibi her tarafından fışkırıyordu. Van Humbert 65 yaşlarında daha ziyade çocuk yüzlü, orta boylu, sakin, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Bütün halinde öyle bir çocuk edası vardı ki geniş sakalını takma zannetmek kabildi. Halit Bey beni takdim edince nasıl diye sordu, konferansınız iyi geçti mi? Bendeniz de bulunmak istiyordum çok. Ama hanımefendi ve beyefendi istemediler bana müsaade etmek... Karım benim şaşırmama zaman bırakmadan ''Ne güzel Türkçe konuşuyor değil mi?'' diye bana misafirimizi metine etti. Halam onun estağfurullahını çok kısa kesti. ''Bu gece aksilik oldu, çok müteessirim. Lakin ne yapalım ki bu aile toplantısında konuşmayı yeğenim evvelden vaat etmişti.'' Dikkat, evvela bir konferanstaydım. Naşit Bey'in odasında tüyleri solmuş kartala baka baka uyumamıştım. Sonra da konferans bir aile toplantısında olmuştu. O da tabiiydi. Saat 11'de umumi bir konuşma yapılamazdı ya. Hayatım zannedildiğinden çok kolaydı. Hiç şikayet hakkım yoktu. Küçük bir baldır taziki, bir dizgin çekişi, kırbacın ucuyla ufak bir işaret beni gideceğim yola koyuyordu. Elbette birisi konuşmamın mevzuunu da lütfedip söyleyecekti. Söylemeseler bile ben bulabilirdim ama bu biraz tehlikeliydi. Daha iyisi sabretmekti. Şimdilik benim Van Humbert'in elini sıkıp ona sırıtmaktan, daha doğrusu parmaklarımı onun elinin mengenesinden kurtarana kadar gözlerinin içine bakıp tebessüm etmekten başka yapacağım bir şey yoktu. Parmaklarımın yerini biraz değiştirebilsem ben ona gösteririm ama... Halamdan sonra karım atıldı. Hayriciğim, çok alkışladılar mı seni? Bulunamadım, yanında değilim diye çok üzüldüm. Ama yeni dostumuzu da bırakamazdım ki. Sonra oraya kadar yormaya razı olmadım. Ne mükemmel adam, göreceksin. Bize öyle tatlı şeyler anlattı ki. Sonra misafirimize dönerek, kocam ben yanında bulununca daha rahat konuşur diye ilave etti. Ve sonra bütün ciddiyetiyle, yani hayasız hayasız gülerek ve ancak böyle kalabalıkta olduğu zamanlardaki o acayip bakışlı adamın içini alt üst ederek hak ettiği iltifatı bekledi. Türkçe kelimeler bu sefer daha şevkle desteklendi. Tabii efendim, insanın sizin gibi bir ilham perisi bulunduğu zaman... Van Humbert lügattan öğrendiği bu ilham perisi tabirini tam yerinde kullandığı için dünyalar verilmiş kadar mesuttu. Bu hızla parmaklarım ve bütün elimin ayası yeni baştan ezildi. Elbette bir daha karşılaşırız ve ben de senin elini bir kere tutarım. Karım hakkı olan bu iltifatı yakalar yakalamaz misafir hanımın yere düşürdüğü mendilini ağzında kendi sahibine getiren bir fino yaltaklığıyla bana döndü. İnşallah yine müsveddeleri birbirine karıştırmadın. Bu tip uyandırma biraz kendine gel demekti. Rolümü benimsemem lazımdı. Büyük bir gayretle elimi Van Humbert'ten kurtardım ve şarap şişesinin kenarına sarılmış ıslak peşkirde parmaklarımın sızısını hafiflettim. Hayır şeker karıcığım, hayır karıştırmadım. Yani doğrudan doğruya evde unutmuşum. Ezberden konuştum. İlk kahkahayı Halit ayarcı attı. Sonra hepimiz birden koro halinde güldük. Van Humbert ilham perime bakarak, öyle olunca daha iyi oluyor. Benim de başıma birkaç kere geldi. Ama insan daha rahat konuşuyor. Karımın telaşı bu teminat üzerine sükunet buldu. Bana da ona da şirin şirin güldü. Senin şempanze nerede? Daha doğrusu o bulldog diye sordum. Halit Ayarcı bu zevzekliğimi beğenmediğini gösterir bir şekilde hafiften kaşını çattı ve ben işi derhal anladığım için misafirimize döndüm. Yolculuğunuz iyi geçti mi efendim? Tabii efendim, çok tabii. Gönderdiğiniz bilet en lüks kamaraydı. Demek böyle. Bu baş belasını belki de kendi imzamla davet etmişlerdi. Fakat mevzuu bu akşamki konuşmamın mevzuunu bir türlü söylemiyorlardı. Söylemesinler varsın, madem ki ezberden konuştum bir şey uydururum, değiştirdim derim. Van Humbert'e bu sefer Halit Ayarcı İstanbul'u nasıl bulduğunu sordu. Buna da münasip cevaplar aldık. Emrine verilen otomobil çok rahattı. Otelin banyo odasını pek beğenmişti. Kendisini gezdiren adam Hollandaca bilmiyordu ama Almancası iyiydi. Efendim, Kapalı Çarşı, Bedesten, Bakırcılar. Fakat heyhat, Hazret Kapalı Çarşı'da pek az kaldı ve derhal Ahmet Zamani'ye geçti. Kitabımı hallaç pamuğu gibi didiklemişti. Beni tam bir sual yağmuruna tuttu. Bizimkilere ne kadar az benziyordu. Her kelimenin üzerinde ayrı ayrı durmuş gibiydi. Cemal Bey'in tenkitleri bile bununkilerin yanında solda sıfır kalıyordu. Bir ara cebinden kocaman bir kağıt çıkardı. Bu bana soracağı suallerin listesiydi. Gecenin bu saatinde hiç de çekilir şey değildi bu. Fakat ne diye Halit Ayarcı bana sormadan yaptı bu işi? Ne diye her an beni emrivaki karşısında bırakıyor? İlk sualler kolay geçti. Fakat derinleştikçe bende acayip jimnastikler başladı. Tamam dedim, 10 dakika sonra sarhoşluğa vururum. Ama 10 dakikayı nasıl geçirmeliydi? İlk imdat Halit Ayarcı'dan geldi. Doldurduğu şampanya kadehini misafire uzattı. Mideniz düzelmiştir artık diyordu. Van Humbert bir elindeki sual listesine bir de şampanyaya baktı. Çok büyük bir iç mücadelesi geçirdiği aşikardı. Kahraman mı insan mı olacaktı? Fanilik tarafı galebe etti. Arkasından Pakize kendisine o meşhur tebessümlerinden biriyle gülerek dansı sevip sevmediğini kayıtsızca sordu. İkinci kadehin ortasında henüz kendisini dansa davet etmediğini söyledi. Hazret sevincinden uçtu. Halit Ayarcı bu sefer halamın beline sarıldı. Halam bir bavul yükü eşyayı benim kucağıma bırakarak onunla gitti. Halit Bey bu sefer de kendisine ne kadar kızdığımı söylemek fırsatını bana vermeden meseleyi halletmişti. Olduğum yerden kadehimi bitirdim. Kucağımda halamın şalı, yelpazesi, saplı dürbünü, dış salonun arkasındaki odada büyük baldızımın avaz avaz söylediği şarkıları dinlemeye gittim. Ya Rabbim, ne emniyetti o, nasıl bağırıyordu, nasıl kendinden memnundu ve o bağırdıkça bütün etraf onunla beraber nasıl coşuyordu. Beni görür görmez coşkunluğu bir kat daha arttı. Ortada mor elbiseleri içinde olduğundan şişman ve çirkin, fakat yine de garip bir şekilde sevimli, küçük bir fil yavrusu gibi yüksek ökçeli iskarpinlerinin üstünden etrafındakilere doğru, şüphesiz korsası yüzünden, güçlükle eğile eğile parmaklarını çıtırdata çıtırdata okumakta olduğu şarkı bitince, alkışları bile doğru dürüst beklemeden, benim yıllarca kendisine öğretmeye çalıştığım halde muvaffak olamadığım bir semaiye başladı. Zavallı semai acemi terzi eline düşmüş Hint kumaşı gibi gözümün önünde doğrandı gitti. Bu tahribat hayran dinleyiciler tarafından aynı şekilde alkışlandı. Bu sefer halamın eşyasını yanı başımda duran Ekrem Bey'e devrettiğim için alkışa ben de katılmıştım. Semai'nin arkasından dedenin güzel bir bestesini tuzla buz etti. Bir ordu çiğneseydi zavallı beste bu hale giremezdi. Tabiatıyla alkış aynı derecede şiddetli oldu. Ondan sonra çok hazin bir maya başladı. Fakat bu musiki değildi artık. Bu bir sürü kurdun açlıktan uluması gibi bir şeydi. İkisini de askerliğimde şeytan dağlarının yalnızlığında sık sık dinlemiştim. Maya bölüğümün neferlerinin ağzında yıldızlarla konuşma gibi bir şeydi. Onların erkek seslerinden bu keder taştı mı bütün tabiat canlanırdı. Halbuki büyük baldızımınki... Bununla beraber herkes teessüründen ağlıyordu. Bu umumi bir matem filan gibi bir şeydi. Belki de böyle olduğu için onu bitirir bitirmez kıvrak bir oyun havasına başladı. Bu seferki muvaffakiyetinin artık hududu yoktu. Dans edenlerin yarısı etrafımızda toplandılar. Herkes el çırpıyordu. Ben aklımda hep Halit Ayarcı ile Büyükdere'deki ilk konuşmamız, hayretten ağzım bir karış açık, Van Humbert'i de kendimi de unutmuş onun bu coşkunluğu idare edişini, onu besleyişini seyrediyordum. Oyun havasının yarısına doğru genç bir kadın dayanamadı, çifte telliye başladı. Oyundan hiç anlamıyordu. Fakat ne çıkardı, herkes memnundu. Orta yaşlı bir erkek, şüphesiz kocası veya sevgilisi, genç kadını yalnız bırakmaya razı olmadı, ileriye atıldı. Ben kalabalıktan yavaşça sıyrıldım. Karımla sevgili misafirlerimizi aramaya çıktım. Fakat hayret, cazın etrafında büsbütün başka bir manzara beni bekliyordu. Burada da rekor yine bizim ailedeydi. Küçük baldızım genç bir Amerikalı ile salonun ortasında kırasıya bir dansa girişmişlerdi. Daha doğrusu dans ediyoruz diye birbirlerine yapmadıkları zulüm, işkence kalmıyordu. Küçük baldızım çoraplarını, iskarpinlerini çıkarmış, bir eli partnerinde, bir eli kâfi derecede kısa bulmadığı eteklerinde, halısı kaldırılmış cilalı parkenin üzerinde zıplıyor, kendini yerden yere atıyor, tam bir yeri kırıldı diye imdadına koşacağım zaman tekrar kalkıyor, tekrar zıplıyor, kavalyesine sarılıyor, acayip çifteler atıyor, bilinmez düşmanları başı ile süsüyor, tekrar yerlere yatıyordu. Hey gidi hey, ne gafletmiş benim gafletim. Karımın ailesini meğer hiç tanımamışım. Zavallılar hapsedilmiş istidattan az kalsın çatlayacaklarmış. Hele karıma karşı olan gafletim. Adeta görmemişim, kör yaşamışım. Bütün o dalgınlıkları, budalalıkları sadece hayat çerçevesinin darlığındanmış biçarenin. Fakat hangisi öyle değildi? Küçük baldızımın etrafında şehrin en mükemmel caz takımı aciz içinde çırpınıyordu. Davulcu 9.50 olmuş, yine onun savruluşlarına yetişemiyordu. İçeride büyük baldızım şehrin yarı halkını başına toplamış hora teptiriyordu. Karım birdenbire dünyanın en rahat konuşan salon kadını olmuş, hiç görmediği bir adamı galiba hayatında hiç görmediği şekilde ağırlıyordu. Halam uzaktan bana işaret etti, bin müşkilatla yanına yaklaştım. Eski hoyrat sesiyle, "Düdüğüm," dedi, "gördün mü baldızını, insan diye ben buna derim işte. Hele karın, aşk olsun vallahi." ''Tabii halacığım, başkasıyla evlenir miydim ben?'' ''Hadi oradan miskin," dedi, "talihin varmış desene, sana kalsa kim bilir hangi sünepeyle evlenirdin?'' ''Karım haydi öyle, kızım nasıl, onu nasıl buluyorsun?'' Halam bana baktı, "Eğer paramın hepsini yememe Allah fırsat vermezse mirasımı ona bırakacağım, anladın mı?'' Halit Ayarcı geldi, "Doktor Ramiz'e bakmaya gitmiştim," dedi, "uyuyor, mışıl mışıl uyuyor." "Yalnız mı?" diye sordum. "Hayır, hayır," dedi, "seçtiği ruh kardeşiyle. Her şey iyi gidiyor. Haydi gidelim, bir şey içelim." Tekrar masaya döndük, fakat bu sefer büfenin başında kimse yoktu. Zorla bir hizmetçi ele geçirdik. Bize bir şişe açtı. Halam kızımın müstakbel mirası zararına havyarlı sandviçler istedi. Bu masrafa para dayanmazdı. "Bize gelecek, son nefesini kucağımda verecek," diye mırıldandım. Sonra Halit Ayarcı'ya döndüm. "Mücevherler halis değil mi?" diye sordum. "Tabii ama bunlar değil," dedi, "bankadakiler. Muazzam servet. Korkma, o kadar kolay olmaz o iş." Sonra mevzu değiştirdi. "Güzel idare ettiniz doğrusu," dedi. Birdenbire tepem attı. ''Neden haber vermediniz?'' dedim. ''Ben hep böyle emrivakiler karşısında mı kalacağım?'' Gülerek bana baktı. ''Aziz dostum'' dedi. ''Zavallı aziz dostum.'' ''Yahut zavallı ben. Çünkü asıl zavallı olan benim bu işte. Bir türlü size iyi niyetimi anlatamıyorum. Beni bu kadarcık olsun anlamalıydınız. Size rol filan yaptıran yok. Emrivaki de yok. Sadece hürmet eden, inanan insan var.'' Tasavvurlarımı tabii hayatınız şeklinde yaşamanızı istiyorum. Evvelden haber versem hürriyetinizi ihlal etmiş olurum. Asıl o zaman rol yapmış olurdunuz. Sokağa çıktığınız zaman kime tesadüf edeceğinizi bilmediğiniz gibi bu gece olacakları da bilmiyordunuz. Geldiniz, gördünüz ve karşılaştığınız şeyleri hepimiz birden yaşadık. Burada emri vaki yok ki. Ama bir yanlış yapabilirdim, her şey berbat olurdu. Bir kahkaha savurdu. Yapsanız ne çıkardı? Hata denen şey yoktur ki zaten. İyi anlayın. Farz ediniz ki hakikaten bir yanlış yaptınız. Oradan yürürüz ve doğruya çıkarız. Hata denen şey tashih etmek budalalığında bulunanlar için mevcuttur. Bizim için değil. Biz onun varlığını kabul ettiğimiz andan itibaren her türlü hatanın üstündeyiz. Hayır Hayri Bey, hayır, yanlış yoktur ve olmaz da. Bütün mesele bir vaziyeti iyi hazırlamaktır ve insana itimattır. Kaldı ki ben sizin kudretlerinizi bilirim, siz benim keşfimsiniz. Ne demek istiyordu bununla? Kadehlerimizi doldurdu ve kendisininkini bir yudumda boşalttı. İnsanla uğraşmak çok güçtür ve zaman ister. Mesele vaziyeti iyi hazırlamaktadır. İnsanlar onu kendiliklerinden yaşarlar. Bütün mesele insanoğluna yaratıcılığını vermektedir. Ben tiyatroyu sevmem, ben kendiliğinden olan şeylerin adamıyım. Bu akşam hiç kimseye yapacağı şeyi söylemediniz mi? Tabii bazılarına biraz çıtlattım, uyuyordunuz, adam geldi, konferansa dedim, şimdi gelir dedim. Gerisi kendiliğinden oldu. Bakın dedi, bu işlerde tek güçlük varsa o da insanını seçmektedir. Burada haklısınız, daima takımı iyi seçerim. Hayır, hiç olmazsa ben de aldandınız, ben bu işe inanamıyorum, bunu siz de biliyorsunuz, azap çekiyorum. Daha iyi ya, onun için her adımda her harekette muvaffak oluyorsunuz. Başkalarının otomat gibi hareket edecekleri yerde siz canlı insan olarak yaşıyorsunuz. Bu esnada Pakize yalnız olarak geldi. Hani misafir dedim? Zehra'da, Zehra'ya verdim, Zeybek öğretiyor. Bir şey içeyim de gidelim hep birden seyredelim. Kadehlerimiz ellerimizde gittik. Bu artık filanın veya falanın tasavvuru değildi. Tabiatı eşyanın ta kendisiydi. Caz alabildiğine bir zeybek tutturmuştu. Ve kızım biraz evvel baldızımın marifet gösterdiği yerde, yani salonun ortasında karşısında Van Humbert, dünyanın en garip, en akıl almaz zeybeğini oynuyorlardı. Etraf sadece göz olmuş onlara bakıyordu. Biz de bir müddet Van Humbert'in havada acemi acemi sarkan kollarına, yere indikten sonra güçlükle kalkan dizlerine baktık. Halit Ayarcı yavaşça kulağıma, ''Burada ben de pes derim.'' diye mırıldandı. Dünyanın en harika ailesinin reisiydim ve bu haysiyetle deminden beri bana çapkınca dirseğini çarpan karıma aynı şekilde cevap verdim. Halit Bey ilave etti, ''Nasıl hoşunuza gitti değil mi? Babalık gururunuzu bir tarafa bırakın, sadece kadınlarımızın bu muvaffakiyeti muazzam iş değil mi? Böyle bir şeyle karşılaşacağınızı ümit eder miydiniz?'' Ben bir gözüm kızımın Van Humbert'in hantal ve alabildiğine geniş vücuduna yaptırdığı acayip ve tehlikeli cambazlıklarda, ''İmkan mı var?'' dedim, hayalime bile gelmezdi, hele kızım Zehra'nın. ''Hakkınız var, bu kadar süratli terakki görülmemiş şey.'' Yalnız biraz da bilselerdi. Mesela kızım hakikaten zeybek oyununu bilseydi, baldızım demin tepindiği zıkkımdan biraz anlasaydı, büyüğü sandalye ile avize kırar gibi besteleri harap etmeseydi. Halit Ayarcı yine çok terbiyeli bir şekilde esnedi. Yine aynı mesele dedi. Daha doğrusu hep aynı mesele. Aziz dostum, siz şifa kabul etmez bir gayrimemnunsunuz. Bu işlerde bilmek ikinci derecede kalır. Yapmak vardır, sadece yapmak. Sonra kendi kendine konuşur gibi ilave etti. Bilgi bizi geciktirir. Zaten ne sonu ne de gayesi vardır. Mesele yapmak ve yaratmaktadır. Bilselerdi, bilselerdi. Fakat bilselerdi bunu yapamazlardı. Bu heyecana, bu icada, bu kendiliğinden bulmaya erişemezlerdi. Bilgileri buna mani olurdu. Kızınız bu geceyi yarattı. Ne ile? Yaratma kabiliyetiyle. Çünkü yaratmak yaşamanın ta kendisidir. Biz yaşayan, yaşamayı tercih eden insanlarız. Siz istediğiniz kadar somurtun. Ben somurtmuyorum, düşüncemi söylüyorum. Kendinize saklayın o düşünceyi de şu karşınızdaki harikulade manzaraya bakın. Fil hakika manzara harikuladeydi. Van Humbert yeni öğrendiği zeybekle kızımın yardımından vazgeçmiş, şimdi tek başına düşe kalka bir yığın cambazca hareketler yapıyordu. Salon alkış içindeydi. Bakın aziz dostum, bakın şu adamın iradesine. Bu ne gayrettir, ne yaşamak kudreti, yaşamak neşesidir. Bu kudretin yanında bilgi dediğiniz şeyin lafı olur mu? Sonra eğildi, yavaşça kulağıma fısıldadı. Evet aziz dostum, ben sizi böyle görmek isterdim. Bir lahza kendimi misafirimizin yerinde tasavvur ettim. İnsaf ve merhamet dedim. Beni tımarhaneye mi yollayacaksınız? Harita yerci ince ince gülümsedi. Garip bir tımarhaneniz var beyefendi dedi. İşe yarar, herkesi oraya gönderebilirsiniz. Tabii başta bendeniz bulunmak üzere. Ama her yaptığıma da iştirak ediyorsunuz. Fena alınmıştı. Bu kadar iyi başlayan bir gecenin böyle bitmesini hiç istememekle beraber geriye dönmem de imkansızdı. Hangi şartlar altında sizi tanıdığımı pekala biliyorsunuz diye cevap verdim. Evet onu biliyorum, zaten siz de saklamadınız. Bir huyunuz var, hiçbir şeyi saklamıyorsunuz. Hakikat şu değil mi aziz dostum? Biraz refaha kavuşunca eski dünyanız içinizde tepmeye başladı. Fedakarlığı lüzumsuz ve fazla buluyorsunuz. Hayır, sadece eski halime hasret çekiyorum. Dönünüz, hasretini çekiyorsanız dönünüz. Sonra birdenbire sesi değişti. Ama dönemezsiniz, demin hesap ettiniz. Bir an içinizden geçeni okudum. Halamla barıştım, işlerim de oldukça iyi dediniz. Birkaç yıl için hiç olmazsa her şey yolunda gidebilir. Niçin şu anda her şeyi bitirmeli? Öyle düşünmediniz mi? Ama sonra vazgeçtiniz, ilerisinden korktunuz. İçimi olduğu gibi okumuştu. Omuzuma elini koydu ve beni iç salona götürdü. Görenler en tatlı şekilde konuştuğumuzu zannederlerdi. Size kendi hakikatinizi söyleyeyim. Artık dönemezsiniz. Çünkü hiçbir şeyden vazgeçemezsiniz. Bütün tenkitlerinize ve küçük görmelerinize rağmen rahat ve güzel bir karınız var. Ayrıca bir metresiniz var ki çıldırıyorsunuz. Kızınız, oğlunuz için her an kendinizi fedaya hazır olduğunuza da eminim. Üstelik şöhreti, hatta abes telakki ettiğiniz işler içinde olsa bile hareketi seviyorsunuz. Hulasa bir ahtapot gibi sayısız kollarla dünyaya yapışmışsınız. Hiçbir şeyden ayrılamazsınız. Nasıl döneceksiniz? Dönmek istemiyorum dedim. Sadece biraz daha makul. Tekrar güldü. Makul, makul diye başını salladı. Hayır, siz makulü aramıyorsunuz. O kadar budala değilsiniz. Aklın kendisi için işleyen bir cihaz olduğuna kâniyseniz o başka. Hayır, sizin aradığınız başka bir şey. Ben doğruyu arıyorum yahut istiyorum bir parçacık olsun. Doğru ya bütün olur ya hiç olmaz. Dostum, sizin bahsettiğiniz sağlam kıymetler ancak bir lokma, bir hırka yaşamaya razı olanlar içindir. Sizin gibi her şeyi ve hepsini birden isteyenler için değil. Bütün ve halis şahsiyet her şeyden evvel kendisiyle yetinmeyi icap ettirir. Bir tekme ile bütün iç dünyamdan uzaklaşmıştım. O kadarını isteyen yok dedim. Demek pazarlığa geliyorsunuz ama bu iş pazarlığa gelmez. Bu masada biri de bini de kazanan hep aynı şeylerin üzerinde ve sonuna kadar kaybetmek üzere oynar. Kazanç belki tesadüf olabilir fakat kaybettiğiniz şey tam ve katidir. Oyuna girdiğiniz anda onu kaybettiniz demektir. Fazilet pazarlık götürür mesele değildir. Onun içindir ki eskiler insan tabiatını olduğu gibi kabul ederek söze başlarlardı. Hani şu cümlenin malumudur ki tabiati beşeriye. Sonra birdenbire masaya yaklaştı, iki kadeh doldurdu. Uzakta acayip süsleri içinde sahte mübarek bizi hayretle süzüyor gibiydi. Bu alemde hiçbir hesap, hiçbir bağlanma bedava değildir. Hepsi aynı fedakarlıkları ister ve en iyiden en kötüye bir adımda geçilebilir. Razı mısınız, vazgeçiyor musunuz? Bir müddet düşündüm. Hayır dedim, olmayacağımı biliyorum fakat niçin böyle konuşuyorsunuz? Haritayacı tekrar kadehini doldurdu. Çok sevimli bir bakışla evvela kadehe, sonra mübareke, sonra bana baktı. Bilmiyorum dedi, belki sarhoşum, belki de kendi kendime hesap veriyorum. En doğrusu bu meselenin üstüne çıkmaktır. Hayır dedim, siz kendinize hesap vermiyorsunuz. Ben de bir şeyleri daha yıkmak istiyorsunuz. Hem taş taş yıkıyorsunuz. Ama niçin? Söyleyeyim, aynı yollardan geçtiğim için. Sizi çok seviyorum ve aynı zamanda size düşmanım. Bana kendimi çok hatırlatıyorsunuz. Yo beyhude böbürlenmeyin, hiçbir zaman sizin gibi olmadım. Hiçbir zaman şaşırmadım ve ezilmedim. Fakat bir tarafınız var ki... Pürüzsüz bir kahkaha ile güldü. Ömrünüzde bir kere böyle güldünüz mü? Diye bana sordu. Hiçbir zaman benim kadar temiz ruhlu olmadınız. Çünkü ben bu işlerin üstündeyim. Sonra birdenbire beni kucakladı. Siz bana hayatı sevdirdiniz dedi. Şehzade başında o kahvedeki haliniz, o gülünç meyusiyetiniz, biçare kederleriniz, silkinip altından bir türlü çıkamadığınız yükler. Büyükdere'deki şaşkınlığınız, tereddütleriniz, saadetleriniz, küçük zeytin çekirdeği gibi dünyanız, hepsi bana hayatı yeniden sevdirdi. O gece hemen oracıkta elinize 5 lira sıkıştırsaydım nasıl mesut olacaktınız? Evet, bana hayatı sevdirdiniz. Siz benim en güzel aynamsınız. Yüzüm hacaletten kıpkırmızı. Keşke öyle yapsaydınız dedim ve zorla kollarından kurtuldum. İşte asıl abes bu sözdür dedi. Tekrar gülümsedi ve kadehi kaldırdı. İstediğiniz gibi olsun dedi. Zaten sizi tam değiştirmek niyetinde değilim. O zaman ikimizden biri lüzumsuz olur. Yalnız ufak tefek bazı tadilat lazım. Hiç olmazsa yaşayanlara karışmayın. Bir müddet durakladım, tereddüt içindeydim. Hiçbir şeye inanmıyorsunuz değil mi dedim. O kadehini içti, yan cebinden çıkardı, mendille alnını sildi. Artık yeter dedi, bakın dostlarımız geliyor. Yaşasın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, yaşasın SAE. Ve Van Humbert'in koluna girmiş halamla beraber bütün ailemizi adeta bu çığlıkla karşıladı. Van Humbert'in sevincine payan yoktu, bir muharebe kazanmış gibiydi. Beni karımdan ve kızımdan dolayı tebrik ediyor, ikisini birden Hollanda'ya davet ediyordu. Onlara bisiklete binmeyi öğreteceğini söylüyordu. Biz burada hep beraber atlı karıncadayız dedim. Halit Ayarcı serzenişle baktı. Birbirimizin kalbini kırdığımız belliydi. Van Humbert İstanbul'da bir ay kaldı. Onunla geçen bütün maceramızı burada anlatmak çok zaman ister. Şu kadarını söyleyeyim ki benden çok memnun ayrılmıştı. İstanbul'da geçirdiği zamandan yıllarca muhtelif yazılarında bahsetti. Ne kızımla oynadığı Zeybe'yi, ne Halit Ayarcı'dan gördüğü ikramı, ne de Ahmet Zamani'nin kabrini ziyaret ettiğimiz gün kendisine Çamlıca'da çektiğim yoğurtlu kebap ziyafetini hiç unutmuyordu. Her şekilde memnun ettiği mekani olduğum bu adamın sonradan aleyhimde bulunması hakikaten şaşılacak şeydir. Fakat düşenin dostu olma sözü Van Humbert'ten ve benden çok evvel söylenmiş sözdür. Onun için kendisine karşı hiçbir hiddet ve kin duymadım. Sadece olmasa daha iyi olurdu diye düşündüm. Şurası da var ki Van Humbert bizim yüzümüzden epeyce ziyanlar da görmüştü. Bilhassa karımdan ve büyük baldızımdan aldığı sözüm ona malumatla eski oyunlarımıza dair yazdığı kitabı epeyce hırpalamışlardı. Bununla beraber sonradan yazdığı yazılarda da şahsından yine dostça bahsetti. En son yazısını şu cümleyle bitiriyordu. Hayri İrdal ve ailesi efradı, insanı kabuğundan çıkarmasını çok iyi bilen insanlar. Ne olursa olsun onlarla İstanbul'da geçirdiğim zamanı hiçbir suretle unutmayacağım. Kendilerinin daha ziyade atlı karıncaya binmekten hoşlanmalarına rağmen yine de Hollanda'ya gelirlerse onlara vaat ettiğim gibi bisiklete binmeyi öğreteceğim. Sayfa 330.